Ayrım 5, sayfa 44. Diğer taraftan Yüce Allah aşağıdaki ayette konuyu şöyle yaklaşmaktadır. İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. Parantez, Ahzab 63. Burada önemli olan kıyametin kopuşu hakkında onu inkar ederek sormalarıdır. Araf 187'de de bu soru gündeme getirilmiştir. Sanki Hazreti Peygamber onun zamanını biliyormuş gibi ondan sormuşlardır. İnsanlar kainatın yıkılacağını ve ondan başka bir hayatın kurulacağını tasavvur edemediklerinden Naziat 42'de de aynı soruyu sormuşlardır. Soru vardır öğrenmek için, soru vardır inkar edip alay almak için sorulur. Kıyamet hakkındaki sorular için her iki durum söz konusudur. İnsanların soru sormaktaki edasına ve amacına bakmadan Yüce Allah soruyu cevaplandırmaktadır. İlahi eğitimde soruları cevaplandırıp kafalarda aydınlanma meydana getirme hedefi çok önemli bir eğitim metodudur. Ayetin bu bölümüne göre kıyametin ne zaman kopacağını Hazreti Peygamber de dahil olmak üzere kimse bilmemektedir. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai ilmi Rabbine aittir. Parantez, Naziat 43-44. Buradan şu neticeyi çıkarıyoruz. Kıyametin kopması konusunda uydurulan haberler, ortaya konan alametler ve öne sürülen açıklamalar tamamen batıldır. Yüce Allah kıyametin haberine büyük haber demektedir. Bu konudaki ayetler şöyledir. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haber mi? Hayır, ileride anlayacaklardır. Yine hayır, ileride anlayacaklardır. Parantez, Nebe 1-5. Demek ki insanları ihtilafa, tartışmaya ve anlaşmazlığa düşüren büyük haber, öldükten sonra dirilme meselesidir. İnsanlık tarihinde çözülmesi, inanılması en zor konulardan biri, ölümden sonra bir hayatın olup olmadığıdır. Bunun büyük bir haber olduğu değerlendirilmesini Yüce Allah yapmaktadır. Ayette geçen el azim büyük demektedir. Ama önemli anlamına da gelmektedir. Bu tanımlamaya büyük haber deneceği gibi çok önemli haber anlamına da verilebilir. Böylesine büyük, böylesine önemli olan haber konusunda şüphe içinde olan müşrikler, parantez, Hac 5, birbirleriyle tartışmaya girmişlerdir. Olabileceğine inananlar, şüphe edenler, inkar edenler bu üç grup ihtilafa düşmüşlerdir. Her iki ayette geçen semaul, seyalemun fiiline bileceklerdir manası verilmesi gerekirken biz ona anlamayacaklar manasını vermeye uygun bulduk. Kıyamet koptuktan sonra yeniden hayata döndüklerinde ameller değerlendirilip günahkarlarla cennetlikler ayrıldığında gerçeği o önemli haberin doğruluğunu inkar edemeyecek şekilde anlayacaklardır. Şüpheleri ortadan kalkacak ve kesin bir bilgi ile bileceklerdir. Biz bu iki ayetten şu sonucu çıkarıyoruz. Bilme işi ahirette olacaktır. Bu dünyada ise öldükten sonra dirilmeye ve ahiret hayatına iman olur. Gözünle görmediğin, elinle tutmadığın ve deneyleyemediğin şeye inanırsın ama gördüğün şeyi ise bilirsin. Böylece Yüce Allah bilme ile iman etmenin farkını da göstermiş olmaktadır. Öldükten sonra dirilme gerçekleştiği an bilgiye dönüşecek ama bizim ona bu dünyada inanmamız gerekiyor. İşte bu durum iman ile bilginin, iman ile bilmenin sırrını belirlemektedir. Bilgiden imana, imandan da bilgiye bir geçiş olduğu asla unutulmamalıdır. Netice olarak diyebiliriz ki Yüce Allah, Kur'an'da kıyamet konusunu işlerken onun alametlerini belirtemez miydi? Yüce Allah, kıyametin alametlerini saymayı unuttu diyebilir miyiz? Madem ki Yüce Allah kıyametin alametlerini açıklamıyor, belirtilen bu hurafi alametler nereden geliyor? Bu soruların cevabını şu şekilde verebiliriz. Kıyametin alametleri olsaydı, elbette Yüce Allah onları Kur'an'da belirtirdi. Eğer bu alametler olsaydı, Yüce Allah'ın onları unutması mümkün değildi. Uydurulan bu hurafi alametler İsrailiyattan gelmektedir. Yukarıda İncil'de bu alametlerin sayıldığı yeri gösterdik. İsrailiyattan gelen bu hurafeleri de sonraları Hazreti Peygamber'in hadisine dönüştürdüler ve böylece onların kabulünü sağladılar. Hazreti Peygamber'in bu konuda demediğini demiş gibi gösterdiler. Kıyametin alametlerini, kıyametin kopuşuna karar verecek olan Yüce Allah sıra Yüce Allah sıralayabilir. Yoksa Yüce Allah birilerine, ben kıyametin kopuşuna karar vereceğim, sen de alametlerini belirle mi? Demiş. Kararı kendisine, alametlerini başkasına mı bırakmış? Bu konuda Kur'an'da olmayan bir şeyi söylemek, Yüce Allah'a iftira etmektir. Bir bakıma, Hücurat 16'da olduğu gibi Allah'a din öğretmeye kalkışmaktır. Yahut Yunus 18'de olduğu gibi göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona haber vermektir. 6. Şefaat. Geçmişten günümüze gelen en önemli hurafelerden, yanlışlardan biri şefaat konusu hakkındadır. Müslüman, geçmişin kültürünün etkisi altında kalıp birilerinin birilerine şefaat edeceği inancı ile yaşamış, yaşıyor ve yaşayacağına benziyor. Yaşayacağı benziyor. Hazreti Peygamber'in, velilerin, din büyüklerinin, şeyhlerin, hafız olanların ve benzeri insanların hatta sahte tanrıların şefaat edeceğine inanılmaktadır. Bu inançlar doğru mudur? Değilse doğru nedir? Doğrusunu nereden öğrenmemiz gerekiyor? Bu konudaki ihtilafları ne ile ölçebiliriz? Bu inançların doğru olmadığını Kur'an'dan öğreneceğiz. Yüce Allah bunları çözüme kavuşturmaktadır. Aşağıda Yüce Allah'ın Kur'an'daki açıklamasını ele alacağız. A. Şefaatin manaları. Kim iyi bir işe aracılık ederse onu da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir. Parantez. Nisa 85. Bu ayetin bir öncekiyle bağlantısı olduğunu müfessirler kabul etmektedir. Bir önceki ayette bağlantılı olarak açıklandığında cihat eylemiyle sınırlı kılmak zorunlu olacaktır. İyi bir işe aracılık etmenin anlamı Hazreti Peygamber'in müminleri cihada teşvik etmesi ve onların cihada çıkmalarıyla işledikleri iyi amelden dolayı teşvik edenin bir pay alacağıdır. Çünkü cihat ibadetlerin büyükleri arasında yer almaktadır. 1. Ayetin birinci kısmında şöyle buyurulmaktadır. Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Buradaki şef kelimesi çift anlamına gelmektedir. Fecr suresinin 3. ayetinde çifte ve teke yemin olsun buyurulurken Yüce Allah bu kelimeyi çift anlamında kullanmaktadır. İhtiyaç sahibi olan insan tek kalmış, onun yardımına koşanla onu çiftleştirmiştir. Adeta onun bir parçası haline gelmiş demektir. Cihada teşvik etmek bir bakıma, yalnız kalan ilahi davayı çiftleştirmek, ona yardım etmek, o yolu açmak manasını ifade etmektedir. 84. ayetle bağlantılı olarak düşünürsek, iyi bir yol açan insana o yoldan bir pay olacağı ilkesini getirmektedir. Ama ayeti geniş olarak ele aldığımızda, şefaat kelimesini bir dava diyebiliriz. Yeşfa fiili de o dava uğruna çaba göstermek manasını verebilir. Kim bir dava uğruna çaba gösterirse o davanın elde edeceği iyiden ona pay vardır şeklinde manalandırmak mümkündür. Diğer taraftan şefaat kelimesini yol, sistem, çözüm, çığır açma şeklinde de manalandırabiliriz. Kim dünyada iyi bir yol açarsa, iyi bir müesseseye kurarsa, insanların hayatını kolaylaştıran, dünya sorunlarına çözüm üreten bir sistem getirirse ondan kendisine bir pay vardır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki alemde verilecektir. Şefaat kelimesine çığır manasını da verebiliriz. Teknolojik buluşlar insan hayatına yeni bir yaşam tarzı getirmekte, tıpta bulunan ilaçlar, aletler ve tedavi usulleri hep bir şefaat, yani çığır olmaktadır. Açılan bu çığırdan dolayı onu gerçekleştirenlere bu dünyada nimet olacağı gibi ahirette de sevap olacaktır. Zemahşeri, güzel şefaati, Müslümanın hakkına riayet etmek, ondan bir kötülüğü savmak, ona iyiliği getiren sırf Allah rızası için yapılan bir iş olarak tanımlamaktadır. Parantez, Zemahşeri, H1, 549. Hazreti Peygamber, şefaatçi olun, sevap kazanın derken, parantez Buhari Zekat 21, Müslim 1, 145. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını giderip sorununu çözünüz demek istemektedir. Bu çözüm ferde ait bir çözüm olacağı gibi kamuya ait bir çözüm de olabilir. Çözüm ekonomik olacağı gibi fikri ve siyasi de olabilir. Önemli olan o ihtiyacı güzel bir şekilde değerlendirip problemi çözmektir. Vatanını ve halkın namusunu düşmandan koruyan ordu da aynı manada bir ihtiyacı iyi bir yolla gidermiş olmaktır. 2. Kim kötü bir işe destek olursa onun da o işten bir payı olur. Böylece Allah, herkesin yaptığının karşılığını göstereceğini, insanlara fayda olanla zararlı olanın ayrılacağını ilke haline getirmektedir. Mesela insanlığa barışı getirecek bir hizmet sunmak, insanlara ekmek kapısı açmak, sağlık işlerinde tedavi usulü geliştirme faydalı bir çığır açmaktır. Hazreti Peygamber aynı konuyu şu ifadelerle gündeme taşımaktadır. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da çığırı açana verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa onun günahı onundur. O çığırda yürüyenlerin günahından da çığırı açana verilir. Fakat onların günahından hiçbir şey noksanlaşmaz. Parantez: Müslim Zekat 69. Nesai Zekat 64. Ayette geçen şefaaten, neseheten ifadesinin yerine Hazreti Peygamber sünneti hesene ifadesini kullanmıştır. Ayette geçen nasip kelimesi yerine ecir, kifl kelimesi yerine de ficr kelimesini kullanmış. Böylece Hazreti Peygamber bu kelimelerin ne anlama geldiğini de açıklamıştır. 3. Allah her şeyi gözlemleyicidir. Ayetin son kelimesi mukitadır. Allah her şeye mukittir demek, her şeye kadirdir anlamına geldiği gibi her şeyi gözlemleyendir manasına da gelmektedir. Razi'nin ifadesine göre bu kelimenin iki manası vardır. Birisi her şeye kadir olmak, ikincisi de azık anlamına gelen kut kelimesinden türeyen, ihtiyacı kadar veren, gözeten, bekçi demektedir. Kaffal her iki manaya da uygun bulunmuştur. Allah her şeyin koruyucusu olup onların şahidi ve gözcüsüdür. Hiçbir halimiz ona gizli kalmaz. Çığır açanın iyi veya kötü olması durumunda karşılığı tam verir. Demek ki Allah insanlar alemini idare ederken en çok önem verdiği konulardan biri insanların açtığı çığırlardır. Bu çığırların iyi veya kötü oluşunun ölçüsü de insanlara sağladığı fayda ve Allah uğruna yapılan bir eylem olup olmadığıdır. B. Allah'tan başkası şefaatçi edinilemez. Aşağıda vereceğimiz ayet, şefaatçi edinme, şefaatçi tayin etme konusunda tam bir açıklık getirecektir. Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçiler mi ediyorlar? Tüm şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümdarlığı O'nundur. Sonra ona döndürüleceksiniz. Parantez: Zümer 43-44. Bu ayetlerin ele aldığı şefaat konusu insanlığı çok meşgul eden ve gizlice şirki kaydıran çok hassas bir meseledir. Şefaat konusu insan gönlünün kapısını gizleyici aralayıp sessizce içeri sızan şirkin ürediği bir yerdir. Günümüzde Müslümanların ayağını kaydırıp tevhid inancından saptıran bir konudur. Onun için Yüce Allah Kur'an'da defalarca buna değinmiş, müminleri bilgilendirmiş ve onların şirkten uzak kalmalarını sağlamıştır. Şimdi ayetlerin açıklamasına geçebiliriz. 1. Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçiler mi ediniyorlar? Şefaat konusunu Bakara 48'de geniş bir şekilde açıkladık. Hazreti Peygamber döneminde insanlar Allah'tan başkasını şefaatçiler olarak kabul ediyor ve onlardan şefaat dileniyorlardı. Şimdi de aynı şeyi yapmaktayız. Şefaat etmesi için Hazreti Peygamber'e yalvarıyoruz. Şefaat ya Resulallah derken bu büyük hatayı yapmaktayız. Bırakınız canlı varlıklardan şefaat dilemeyi, ölülerden bile şefaat diliyoruz. Türbelere gidip onları aracı kılıp şefaatçiler olmalarını diliyoruz. O zaman burada bir bilgi eksikliği vardır. İşte Yüce Allah bundan dolayı ayetteki soruyu sormaktadır. 2. De ki onlar hiçbir şeye güç yetiştiremezler ve akıl erdiremezler. Yüce Allah şefaatçi olarak varlığın her şeye gücü yetmesi ve her şeye akıl erdirebilmesi gerektiğini vurguluyor. Hazreti Peygamberi, velileri veya azizleri şefaatçi edinebilmek için onların önce sonsuz bir güce ve her problemi çözecek bir kabiliyeti sahip olmaları gerekiyor. Hazreti Peygamber'de böyle bir gücü olmadığını Araf 188'de görmüştük. Hazreti Peygamber gaybı da bilmemektedir. Parantez Araf 188. 3. De ki, tüm şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümdarlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Bu bilgi eksikliğinin ne olduğunu da bu ayette tespit etmektedir. Şefaatin tamamı Allah'a aittir. Çünkü göklerin ve yerin hükümdarlığı O'nundur. Öldükten sonra döneceğimiz makam da O'dur. Demek ki kainatın hükümdarlığı kime aitse ve nihai dönüş makamı kim ise şefaat etme yetkisi de O'nundur. Öyle anlaşılıyor ki şefaat etme bir hükümdarlık meselesidir. Kainatın hükümranlığını Allah ile paylaşacak kimse olmadığına göre şefaat etmeyi de kimse paylaşamaz. İşte bu bilgi, bu bilinç, bu anlayış ve bu inanç insanı Allah'tan başka varlıklardan şefaat etmekten kurtaracak ve şirk koşmasını önleyecektir. Yüce Allah'ın izin verdikleri şefaat edecektir. Parantez: Bakara 255, Sebe 23, Meryem 85-87. Kısaca şunu şöyle söyleyebiliriz. Şefaat izni verilecek olanlar meleklerdir. Parantez: Zuhruf 86, Necm 26. Yüce Allah kimin şefaat edileceğini belirlediğine göre biz onun dışında kimsenin şefaat etmesi için dua edemeyiz. Allah'ın söylemediğini biz söyleyemeyiz. Aksi takdirde Allah'a iftira etmiş ve yalan uydurmuş oluruz. Din eğitimcileri ve alimleri gizli bir şirk olarak gönül eşiğinden içeri sızan bu yanlış şefaat anlayışı ile mücadele vermek zorundadırlar. Kur'an'ın bu konuyu defalarca gündeme getirip açıklamasını yapması, konunun nedenle önemli olduğunu ifade etmektir. Şefaat meselesi, müminlerin kötümser bir psikolojiye bürünmemeleri için çok önemli ve gerekli olan bir çıkış kapısı, tedavi ile umut dengesini kuran en önemli beklenti olmuştur. Ancak şefaat, müminleri tembelliğe ya da ihtimale götürmemelidir. Şefaat dileyecek gibi kendini günaha bırakmak, İmanın bana yeter diyerek ibadetleri ihmal etmek doğru değildir. Şefaat müessesesi tembellik ve ihmal için değil, umut ve ruhi tedavi için konmuştur. Şefaat kainatın hükümranı ve ceza gününün hakimi olan Allah'ın insanlara olan bir lütfudur. Hiç kimsenin başkasına fayda vermeyeceği, şefaatin kabul edilmeyeceği, fidye alınmayacağı ve yardım yapılmayacağı bir gündem sakının. Parantez Bakara 48. C. Şefaatin diğer anlamları. Şefaat kavramının lügat anlamından hareketle konuya yaklaşabiliriz. Birinin işini görmek, cezadan kurtarmak, bir iş için aracı olmak ve darda kalmışa yardım etmek. Parantez Ateş H. 1. 157. Manalarına gelen şefaat, Kur'an'da pek çok ayette yer almaktadır. Şefaat kavramı, fiil olarak ele alındığında, iki misli yapmak, astar çekmek, kaplamak, sevdirmek, ilave etmek, herkesten önce satın alma hakkını vermek, araya girip tasavvuh etmek manalarına gelmektedir. Bakara 48. ayetinde şefaat meselesinin İsrailoğulları arasında da tartışıldığı ve onlara Allah'tan başkasının şefaatçi olamayacağı bir günden çekinmelerinin emredildiği anlaşılmaktadır. Demek ki şefaat konusu Kur'an'dan önce ilahi kitaplarda da ele alınmaktadır. Hazreti Peygamber'in döneminde müşrikler şöyle diyorlardı: "Biz onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz." Parantez Zümer 3. İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Parantez Yunus 18. Müşrikler Allah'ı biliyorlardı ama kendilerini Allah'a yaklaştıracaklarına inandıkları başka varlıklara tapıyorlardı. Kimi zaman meleklere, kimi zaman da putlara ibadet ediyorlardı. İsrailoğulları da peygamber ve din adamlarının şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Zümer 3'te Allah'tan başkasının dost edinenler ifadesiyle Allah'tan başka tapınılan, aracı ve şefaatçi kabul edilen şey, bu kavramın içine dahil edilmiştir. Allah'tan başkası ifadesi izafi bir kavram olduğundan zaman içinde farklılık gösterilebilir. İnsanların bir zaman melekleri, diğer bir zaman din adamlarını, başka bir zaman bir tarikat şeyhini şefaatçi olarak kabul etme ihtimali bulunduğundan Allah'tan başkası ifadesi kullanılmıştır. D. Şefaat kime aittir? Kimler şefaat edebilir? Putları Allah'a aracı ve kendilerini şefaatçi kabul edenlere Allah şu soruyu yöneltmektedir. Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçi mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezler, değil mi? Parantez Zümer 43. Gücü olmayan ve bir işe aklı ermeyen varlıkları aracı olarak görmek ve şefaatçi için onlara tapınmak şirktir. Allah sorduğu bu soruyu kendisi cevaplandırmaktadır. De ki, şefaatin tamamı Allah'a aittir. Parantez Zümer 44. Peki, Allah Teala şefaati niçin bütünüyle kendine has kılıyor? Çünkü göklerin ve yerin iktidarı kendisine ait ve ona dönülecektir. Parantez Zümer 44. Bu özelliklere sahip olan varlık elbette ki şefaat yetkisini elinde bulunduracaktır. Bu özelliklere sahip olmayan bir varlığın şefaat yetkisi yoktur. Bu ayetlerden anlıyoruz ki Allah'tan başka kimin şefaat edeceğini de kime şefaat edileneceğini de bilemeyiz.